Ayrım 26, Çıkış 1, Yalçın Küçük, sayfa 288. İkinci Mahmut Yunaniler bize isyan edince Patrick Gregoire'ı İstanbul'un ortasında astırmıştı. Ve sonra Yeniçeri güruhunu, ki gerici orduydı, tasfiye etti biliyoruz. Tekrarlamış oluyorum. Sonra gerici ordu ile ekonomik işbirliği ve dayanışma içinde olan, borç veren ve finanse eden, Yeniçerilere tefecilik yapan pek büyük Yahudileri ortadan kaldırdı. Bunlar neredeyse dünyanın en zengin Yahudileriydiler. Bağdatlı Gabay, Mizrahi ve Acıman Ahfadı hala aramızdalar. Carmona adlarıyla yetiniyorum. Yahudi tarihinde pek önemlidir ve tarihimizde Mahmud'un kötülenmesini buna bağlayabiliyoruz. Ayrıca Yeniçeriler ortadan kaldırılırken Bektaşiler de öldürüldüler. Bu nedenledir İstanbul'da Mahmud'un türbesinin önünden geçerken tüküren çoktular. Peki topluyorum. Dar Kemalistlerin proto Kemalist Mahmud'a ve Tanzimat'a karşı çıkışlarını buna bağlıyorum. Demek ki şimdilerde çubuğu tersine büküyorum. Dipnot. Tanzimat 1. Milli Şef ve Reisi Cumhur İsmet İnönü'ye Tanzimat'ın 100. yıl dönümünde Türk ilminin ve marifinin armağanı. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul 1940. Alyans okullarının kurulmasında inisiyatif Moses Montefiore ve Evelina de Rothschild'e aittir. Çok zengin olan Montefiore bir de Sir olmuştu, artık asalet sahibidir. Rothschild hanedanına damat gitmişti ve okulları ilk önceleri Filistin'de denilen İsrail'de açtılar. Daha sonra 1860'ta Fransa sistemleşti ve Fransa'dan yönetilen okullar oldular. Bütün Osmanlı illerine, Aydın, Bursa, Selanik, İstanbul, Edirne, İskenderiye, Kahire, Halep ve Şam, Alyans İsrailite okullarıyla doldular. Yakınlardaki Yahudi mektepleri desteklediler ve başka yerlerde ve bu arada eski Osmanlı mülkü Kuzey Afrika'da da Alyans kurdular. Yobaz Yahudiler karşı çıktı. Kız erkek öğrenciler okudular. Kızların giysileri Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bizim okullarımızdaki kıyafetleri önceliyordu. Sanki Kemalist giysi reformlarının habercisidirler. Kısa saç, cegete yakın bluz, beyaz gömlek ve eteklidirler. Erkekler kravat takıyorlar. Tabii ceket pantolonlarıyla çok temizdirler. Bütün yobazlar Yahudi Müslüman fark etmiyor. Alyans düzen ve ağına karşıdırlar. İstanbul'a doğmuş, Alyans'tan mezun olmuş Angel Guerron daha sonra çok büyük Edirne Alyans'ta müdirelik yapmış, binası şimdi lise, günlük tutmuş ve bunlardan hahamlarla hep mücadele halinde olduğunu öğreniyoruz. Laisizme bağlılar, kendisine Türk demiyor ve Osmanlı tabir ediyor. Çok bağlı, yurt biliyor. Osmanlı felaketlerinden acı duyduklarını anlıyoruz. Öğrencileri ve yöneticileri Yahudi ve Yahudiler, dinsel açıdan terimi hiç sevmeseler de dönme, artık Sabetayist diyoruz, öğrencileri olduğunu da biliyoruz. Şunu da biliyorum, Alyans'ta okuyup da Türkiye Cumhuriyeti'nde en yüksek mevkilere çıkanlar mevcuttur. İleriye mahsus kitaplarıma saklıyorum. Yalnız filozof ve meşhur hürriyet mücahidi Rıza Tevfik Bölükbaşı bu okullardan mezundur ve buralarda öğretmenlik de yapmıştır. Ansiklopedik bilgi olduğu için saklamıyorum. Siyonist idi, bunu ekliyorum. Bir diğer ansiklopedik bilgi de Talat Paşa'nın Edirne Alliance İsrailite'de öğretmenlik yaptığıdır. Burada duruyorum. Hepsi Fransızca biliyorlar ve Fransızcaları pek akıcıdır, kültürlüdürler. Bir açıklamaya gerek duyuyorum. Daha doğrusu bir tarif meselesiyle karşı karşıyayız. Bizim aydın tarihimizde Kahire önemlidir. İçtihat orada çıkmıştı ve pek çok devrimci aydınımız hürriyet mücadelesinde Kahire'ye sığındılar. Jöntürk devrimiyle İstanbul'un Yahudilerin eline düştüğüne inanıyorlardı. Diplomatik belgeleri bu yöndedir. İç Asya'da Türkiye devletler de Özbekler aynı görüşteler ve bizleri Türklükten çıkmış sayıyorlar. Buna mukabil saf İbrani araştırmacılar çok ayrı yerdeler. Türk Yahudiliğinden geliyorlarsa daha çok öyledirler. İzmir'de büyümüş, Fransa'da doktora yapmış, İsrail'e yerleşmiş Esther Benbassa misaldir. İleri gelen bir Jön Türk Rıza Tevfik Alliance'da yetişmiş ve ben Siyonistim diyor. Şiddetli bir Aliya taraftarıydı. Ancak Profesör Bensava hiçbir niteleme eklemeksizin Rıza Tevfik'i Türk saymaktadır. Dipnot, Esther Benbassa, Un Diaspora Seferat en Transition, Serf Paris 1993. Esther Benbassa, Hayim Nahum, A Sephardic Chef Rabbi in Politics, 1892-1923, University Alabama Press, 1995. Tabii dinsel etkileri ve kabulleri var. Yahudilikten ayrılanları mutlak olarak soyuyorlar. Halbuki Sabetaizm araştırmaları disiplininde gündüz Müslüman, gece Yahudi kategorisi var. Çok kaba olsa da kalıntılara işaret etmesi nedeniyle göz ardı edemiyoruz. Yirmiyahu Yovel'in çalışması da soymamamızı ve yok saymamamızı işaret eden pek çok epizot ile doludur ve hatta öyle başlamaktadır. Dipnot: Yirmiyahu Yovel, The Other Within Maranos, Princeton University Press, 2009. Profesör Yovel sadece birisidir ve ayrıca Sabetaistler ile Yahudiler arasında bir kategori olarak kripto Yahudiler bulunmaktadır. O halde Rıza Tevfik'i yanılma ihtimalini mutlak kabul ederek kripto Yahudi saymak çok daha doğrudur. Türkiye'de çoktururlar. İki dil var. Yidiş, Eşkenaz Yahudileri konuşuyorlar. Alman Yahudicisi diyebiliriz. Rusya'dan Amerika'ya göçenler de Yidiş biliyorlar ve diğeri Ladino, bizim Yahudilerimiz ve tabii dönme ya da Sabetaistlerimiz. Bunu konuşuyor. Aslı İspanyolca Seferat ama İbrani ve Türkçe ile karışmış haldedir. Bizdeki gazete El Tiempo 1872-1930 pek uzun ömürlü olmuştu ve dergiler El Amigo de la Familia 1881-1896 hep Ladino yayın yaptılar. Dipnot: La Voz de Orient de var. Aydık Doğu'nun Sesi Judeo-Espanyol, Yahudice İspanyol ya da Ladino yayın yapıyordu. Bunlar için El Tiempo'nun yavrusu pek çok dergi vardı. Sarah Abreyava Stein. Dipnot: Sarah Abreyava Stein, Making Jews Modern, The Yiddish and Ladino Press in the Russian and Ottoman Empires, Indiana University Press, Indiana 2004. Bir kültürel transformasyon, yani cultural transformation yaptıklarını söylüyor ve And expanded the central goal of the alliance, Israelite Universal. Alyans okullarını temel hedefini yaydıklarını ekliyor ki çok doğru ve yerindedir. Bizi anlamamız için büyük bir işarettir. Perdeleri kaldırıyorum. Sarah Abreyava Stein'in Making Jews Modern adlı çalışmasına unutulmuş diyemem ama pek değerli diyebiliyorum. Rusya ve Osmanlı Yahudilerinin modernizasyonları üzerinedir. Hedef modernizasyondur ve bizimki bir tesadüf. Tanzimattan hemen sonra ve Tanzimat ile İslahat Fermanı arasında başlamaktadır. The Franco-Jewish Bourgeois model alınıyor. The Way of Life veya La Mode örnektir ve bir tür taklit yoluyla Osmanlı-Yahudi burjuvazisi yaratılacaktır. Maksadı yazmış oluyoruz. Nasıl ütü yapılır, örgü işleri öğrenelim mi, bunlara bakılmaktadır. Bir okuldur, gazete ve dergilerle gidiyor. Sanki internet üzerinden üniversitelerin öncüsüdürler. Didaktik bir dilleri var. Bunu bilgiççe ve ağdalı tumturaklı bir üslup olarak anlayabiliyoruz. Sokak dili kullanmıyorlar. Kitap ampirik, pek çok kupür var, gazete reklamları çok güzel, ince belli, korseleri üzerlerinde hanımlar, pek şık erkekler, hepsi İstanbul'da büyük mağazalarda ve 19. yüzyılın sonlarındayız. Çok hoş gazete ve dergilerde Yahudi şeriatının yasakladığı yemekler, tereyağı ve süt ile yan yana tanıtılıyor ve teşvik edilmektedir, pek layıktırlar. Yahudi yobazları hoşlanmıyorlar. Hem Alyans ve hem de El Amigo de Familia Yahudi yobazizmine karşıdırlar. Sarah Stein Hanım'dan bir küçük paragraf aktarmak istiyorum ve şöyledir. The term modern reappeared often in the Yiddish and Ladino presses of the turn of the century. It was used to illuminate discontinuities with the past and to weave images of the future. It was used to describe an era in which Russian and Ottoman Jews were confronted with the choices and challenges hitherto unknown. Şöyle özetleyebilirim. Yiddish ve Ladino yayınlarda en çok modern sözcüğü geçiyor. Bu geçmişten kopuş ve geleceğin imgelerini tanımak anlamındadır. Bunlara bakarak bu yaşlı imparatorlukların insanları hiç bilmedikleri alternatiflerle karşı karşıya bırakılıyorlar. Güzel. Osmanlı Yahudilerinin hem moderniteye ve hem de yeniliklere daha açık ve yatkın olduklarını da okuyoruz. O halde burada bitirebilirim. Yalnız bir başka paragrafı daha sunmadan edemiyorum. Önce iki aktivisti tanıtmak durumundayım. Hayim Nahum, Hahambaşı ve Alyans okullarının sanki de facto genel direktörü ve hem Paris ile İstanbul arasındaki bağ ve hem de koruyucusudur. David Fresco ise uzun yıllar El Tiempo'nun başındadır. Şunu aktarabiliyorum, başka kitaplarım da var. Bu tarihte 1909 diyelim, İstanbul'da Siyonistlerin 4 yayını çıkmaktadır ve bunlar Jön Türklere aittirler. Öyle biliyoruz, ünlü Türk Jön Türkler tarafından yönetiliyor. Öyleyse Fresco üzerinde büyük baskılar olduğunu tahmin etmek durumundayız. Sarah Stein ise şunları yazmaktadır. Quickly, however, Fresco proved a reliable ally of Zionism and instead unwavering supporter of anti-Zionist chief Rabbi Nahum. By 1910, any hope of cooperation between El Tiempo and the Zionist establishment was dashed. David Fresco şöyle bağırmaktadır. Is Zionism compatible with Osmanism? Franco-Siyonistlere karşı hiç zigzag çizmeden baş haham Nahum'un yanındadır ve Siyonizm ile Osmanizm bağdaşır mı, böyle bağırmaktadır. Bağdaşmayacağına inanmaktadır. Şunlara bakınız, hiç unutmuyorum. Recep Erdoğan'ın bir yakını ölmüştü, çok üzgündü, gözyaşları sel olmuştu. Bir üçlü var, gidecekler, ellerini kaldırıp dua edecekler. Olur ama hazırlandılar. Üçü de Hamza, Kemal, Tekin adlarındadırlar, hazırlandılar ve kravatlarını attılar. Ve hiç unutmuyorum, kravatları atık, elleri havada ve duadadırlar. Bu resmi hiç unutmuyorum. Kravatları atık ve elleri havada. Ve fotoğraflarıdır. Hiç unutmuyorum. Bu üçlü cumhuriyete karşıdırlar. Osmanlı'da bizim Yahudilerimiz Yahudi şeriatına karşı çıktılar ve bu üçlü İslam şeriatındadırlar. Unutmayacağız. Bir gün gelecek, kravatı takarız. Kuşku duymuyorum. Bizde kravat takma usul ve adeti vardır, biliyoruz. Bunlara ekleyeceklerim şudur. Birleşik Kaplar yasası işlemektedir. Yahudileri Sabetayistlerden ve Sabetayistleri çıkmakta olan Türk burjuvazisinden ayırt edemeyiz. Öyle mi? Bir deneme yapmak istiyorum. Böylece Tevrat'ın ilk cümlesini yazmış oluyorum ve Judaik karakterlerle de yazmak istiyorum. İbrani ve Ladino yazım kuralıdır ve kural Ataç'ın zorladığı kuraldır ve yakın arkadaşımdılar, anıyorum. Fakir Baykurt'un ve Demirtaş Ceyhun'un öğrendikleri ve sonra yazdıkları biçimdir. Buna devrik cümle diyoruz. Bir ara bizler itti kapıyı girdi içeri Ahmet diyorduk. Bize çok uzaktır. Ancak bu Yahudice ve Ladino'dur. Başka türlü yazmak imkansızdır. İlave etmiş oluyorum. Önce fiili söylüyoruz, eylemi yüklüyoruz. Yahudi arkadaşlarımızdan ve Sabetayist olduğunu bilmediğimiz ustalarımızdan kaptık. Kapıyoruz ve bazen buna öğrenme diyoruz. Ve burada duruyorum. Birbirimize yakındık. Herhalde güzel olur. Zindan tarihimizle bitirmek istiyorum. Eşi Nurhan Hoca Hanım Fatih Hoca'ya, Fatih Hilmioğlu, romanlar gönderiyor, okumasını istiyordu. Ve içlerinde Ayşe Kuli'ninkiler de var. Bu aileden Orhan Kuli'ni pek severdim. Fakültede arkadaştık, hatırlıyorum. Zindana bir gün Füreyya geldi. Bir Kuli'n romanıdır, koğuşa yeni gelenlerden birisidir. Aylin romanını okumuş ve eksik bulduğumu yazmıştım. Belki bu nedenle olabilir. Fatih Hoca'ya okurken filmi daha önce görmüş bir çocuk misli ne olması gerektiğini söylüyordum. Böylece bu aileleri tanıdığımı gösteriyordum. Fatih Bey pek rahatsız olmuyordu ve sanki memnundu. Ekliyorum. Söz konusu olan Kaba Ağaç ailesi, sadrazamları ve paşaları mevcuttur. Şirin Devrim, Cevat Şakir, namı diğer Halikarnas balıkçısı ve Bodrum'un kapısını açan adam bu ailedendirler. Ve peki nereye koyacağız? Asıl sorudur ve öyleyse ben bitiriyorum. Doğrusu bir türlü de bitiremiyorum. Bir Füreyya değil ama güzel aslı Freya, Yahudi adıdır. İki Cevat Şakir, namı diğer Halikarnas balıkçısı. Solculuktan değil, babası ile kendi karısını aynı yatakta yakalayıp kurşunladığı için hapse atılmış ve Bodrum'a sürülmüştü. İş bilmez birisiydi. Dipnot, bunu da benim bilgime göre ilk önce ben duyurduğum için tekrarlamaktan geri kalmıyorum. Bizim yazarlarımız doğruları yazmaktan utanırlar. Üç Macar Yahudisi kemancı Berger ile evli, Aliye'nin adı İbrani'dir. Yükseğe çıkış ve uçuş anlamına geliyor. Gerekiyor ve tekrarlıyorum. Yalnız ekliyorum, bu ara Medine uzmanı olmak üzereyim. Peygamber Muhammed Medine'ye göçtüğünde Aliya denilen mahalle ev kurmuştu. Yüksek yer demek olup aynı anlamdadır. Bu arada Madina, hep yazıyorum, kent anlamında olup Coca-Cola CEO'su muhtar kentin de soyadıdır. Ve muhtar oraya İbrani asıllı olduğu için getirilmiştir. Dipnot, aynı zamanda devlet anlamı da var. İbrani'de bu anlam hala kullanılmaktadır. Herhalde şehir devletlerden kalmadır. Epizottan hisse çıkarıyorum. Necdet Kent'in oğludur. Cenazesinde Erdoğan bulunmuştu. Kafa makinamda kayıtlıdır. Dört ailede Yahudi adları çoktur ve Sarah adının birden fazla olduğunu görüyorum. 5 Arap prensine gelin giden kaba ağaç için Ayşe Kulin Nisa yazıyor ki memnun oldum. Ben de Fahri veya Hayri ön eklerini atıyorum. Geriye bir İbrani adı bırakıyorum. Nisa'dır. 6 evde neredeyse hep Fransızca konuşuyorlar ve 7 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e barışçıl bir geçiş görüyoruz. Aile Mustafa Kemal'i şahsen tanıyor ve yürekten destekliyorlar. Sevgileri yüksektir ve aynı yükseklikteyiz. Nihayet Yahudi demiyorum, Sabetayist demiyorum, işte budur, bunu söylüyorum. Asimilasyon mu, acculturation mı, sera abrevia zaman zaman bunu soruyor. Ben de Yahudi ve İslami şeriatı bir araya gelmişler, bu insana ve kültürüne düşman olmuşlar. İşte bunu söylüyorum ve şimdi buradayız. Peki bu kültüre düşman mı, misal mi, peki Daniel Oral'ı nasıl bulursunuz? Beğenmezseniz başkasını sürerim. Çok, çokturlar, tür türler ve haber Türkiye'de Yahudiler bu ortaklıktan Brit'le denebilir ayrılıyorlar. Ve Daniel Oral hala oradadır. 5. Sure, Türkiye'de aydınlar var. 1. Bölüm, fakültede ve isyanda. Devrimci filozof Taner Timur. Bir alışkanlık oldu hapiste ya da dışarıda. Mutlak sabahları 5 ya da 5:30'da uyanıyorum. Kaçta yatarsam fark etmiyor ve uykum sanki bıçakla kesiliyor. Yatakta çalışıyorum. 1,5 saat mutlak sürüyor. 7'de spor başlıyor. Zindanda arkadaşlarım yokturlar, varlar. Ancak çok geç yatar ve çok geç kalkarlar. Daha önceki hapishanelerimden biliyorum. Mafya usulü diyorum. Ben öğleye kadar yalnız başımayım. 12 ya da 13. koğuş arkadaşlarımı özlerim. Yemek mi kahvaltı mı bilemem. İkisi arası masaya oturuyorlar ve ben de yanlarında havalandırmada sporunu sonra banyosunu yapmış, sabah çalışmasında pek mesafe almış bir adamım. Konuşuyoruz, içiyoruz. Çayı küçük geleneksel çay bardaklarında içmem. Hep anlatırım. Köylülerimiz bu camlarla rakı içerler. Osmanlı da öyledir. Rakımızın çok küçük ve ince camları vardı. Rakı içimi pek hoştur. Çay için ben hep fincan ararım. Ağızları çok ince olmalıdır. Çinlilerinki çok güzel ve Amerikalılarınki pek kalın ve kabadırlar. Anlatırım, anlatımımdan hoşlanıyorlar. Yalnız köylü camlarından Farisi bardak demektir, hiç vazgeçmiyorlar. Yorgun olduğum zaman uykuya geçiyorum. Peki yorgunluk mu? Bildiğim sözcük ve isimleri unutmaktır ve yatarım. Peki 5:30'lar mı? Sanki beynimde bir cümbüş vardır. Bütün acayip düşünceler hücum ediyorlar. Her sabah ayrı bir saldırıdır. Ve işte o sabah Taner Timur geldiler. Ah şimdi nerede acaba? Hayır hayır, o gece Bahçeli Evler'de bir akşam geç saatte. Turan Feyzioğlu biz ikimizi çağırmış. 1957 yılı olabilir. Hürriyet Partisi'ne mi Halk Partisi'ne mi katılmalı, bunu tartışmıştık. Karar verdik, sonrasında Profesör Taner Timur, bir zamanlar en yakındık, bana Yalçın hayır demişti ve beni de ikna ettiğini hatırlıyorum. Diyordu ki Turhan Hoca karar vermiş, İnönü'nün ikinci adamı olmayı seçmiş, bizimle oyun oynadı. Taner'in özelliğidir, herkesi ikna eder, beni de etti, anlaştık. Fakat sonra anlaşıldı ki Feyzioğlu bizimle konuşurken samimiymiş. O gece, sadece o gece mi, biz iki öğrenciyi pek büyük adam saymıştı ve hep sayıyordu. Karar verdik. Ah sabah oluyor, kalkıp Taner'i bir bulursam doğrudur desem. Biz Taner ile ben bir tür doğru hastasıydık. Hep bulacağız ve hep söyleyeceğiz. Gazeteler geldi, yoldaşlar uykudalar ve ben uyanık haldeyim. Belleğim yanıltmıyorsa Hürriyet'in pazar ekinde Taner Timur'un fotoğrafı vardı. Pek büyük. Devrimci filozof diyorlar. Kitap fuarına onur konuğu seçmişler. Demek ülkemizde garip işler de oluyor ve ben bir hakkın diyorum. Fotoğrafında Taner'i daha gençleşmiş buldum ve çok hakkıdır. Taner Timur ile pek çok ortaklığımız vardı ve var. Haydarpaşa Lisesi'nde okumuş, oradan mezun. Ben de bir yıl Haydarpaşalı oldum, sonra Kabataş'a geçmiştim. İkimiz de leyliydik ve meccane değildik. Üçüncüsü ikimiz birlikte kovulduk. Birincilikle girdiğim üniversite fakülteden girişimden 15 gün sonra kovuldum. Taner Timur kovulduğunda 3. sınıftadır, isyan yapmıştık. Aslında biz ne yaptığımızı bilmiyorduk, yaptığımıza isyan dediler. Çıktım buluştuk, çok daha dinamik politikti ve çok umutlu gördüm. Serim, Temren, konuk gelmiş kızları Elif, Cihangir'de, Boğaz'a tepeden ve yakından bakan evlerinde yemek yedik ve konuştuk. Taner kıyıda evden görünen büyükçe bir ilkokula işaret etti. Bu ilkokulu seviyorum. Öğretmeni Atatürkçü, sabahları çok güzel törenler yaptırıyor diyordu. Demek kaldığımız yerdeyiz. Kitabı önümde aktarıyorum. Yalçın Küçük Fakülteye o yıl girmişti. Giriş sınavlarını birincilikle kazanmıştı. Bunun dışında zekası ve hırsıyla hemen dikkati çeken bir kişiliği vardı. Üstelik fakülteye siyasi konularda benden çok daha hazırlıklı olarak girmişti. Çok çabuk arkadaş olduk. Dipnot: bugünden geçmişe, geçmişten geleceğe. Taner Timur, TÜYOP 2013. Hayır, her zaman söylerim. Çok güzel fakülteydi. Hocalarımız mı? Ben büyük bilim adamı olmalarını hiç aramam. Güzel ders veriyorlar mı? Öğrencilerini seviyorlar mı? Kişilikleri örnek mi? Ve bizim hocalarımız eşsizdiler. Ancak beni affetsinler. Beni yoldaş öğrenciler yetiştirdiler. Beni Taner yetiştirdi. Cemal Süreya yetiştirdi. Ece Ayhan, Ergin Günce, ben yoldaş öğrencilerin öğrencisi oldum. Üniversiteye gelmeden mahallede, üniversitede, kantinde olduysam oldum. Pek de inanmıyorum. İnansam bu kadar çalışır mıyım? Ama öyle diyorlar. Taner mi? Bir meloman idi. Müzik tutkunu. Ben de meloman oldum. Kantinde çay ocağı vardı. Bir de eski radyo. TRT'nin klasik müzik saatinde Taner başında ve ben yanındaydım. Ve çok tuhaf, bir opera düşkünüyüm. Başkaları sevmezler ve küçümserler. Ben hala üzülmek istediğimde La Traviata dinliyorum. Benim arkadaşlarım Taner'in arkadaşları oldular. İnal Batu'dan, Ömer Ersun'dan söz ediyorum. Taner'in arkadaşları Sunday, Ümit ve daha önceki sınıflardan Lord Daydar, o da Ümit, benim yakın arkadaşlarım oldular. Tabii kendimi çok ihmal etmek istemiyorum. Benim de öğrettiklerim olmuştur. İstanbul çocuklarıydılar. Meyhaneleri bilmezler. Ben götürürdüm. İçkiye alıştılar. Doğal. Biz güneyliyiz. İçkiye ve pokere erken yaşlarda başlıyoruz. Öyle bir gündü. İçkiden dönmüştük. Arkadaşlarımız haber verdiler. Sütunlu salonun kenarında bir telefon vardı. Turan Feyzoğlu bizi aramış ve acele ikimizi çağırmış. Bir heyecan dalgası esiyordu. Turhan Bey o tarihte de büyük isimdi. Bugün Metin Feyzioğlu'nun babası, dedesi olarak biliyoruz. 17 nolu otobüse bindik. Bahçeli evlere ulaştık. Çok güzel bir yerdi. Feyzioğlu'nun villası çok daha güzeldi, beni çağırdı. Eşi Leyla Hanım, Metin'in doğumunda bu dünyadan ayrılmış olan kızı Saide. Turhan Bey çağırırdı, öğle yemeklerinde olurdum. Evlerde siyah elbiseli, beyaz eldivenli garsonlarla yemeği ilk önce Turhan Bey'de yedim, bir bilgidir. Bizi şunun için çağırmıştı, karar vermek istiyordu. Hürriyet Partisi'ne mi, Halk Partisi'ne girmeliydi, uzun uzun tartıştık. Taner Hürriyet Partisi'ni öneriyordu ve ama ben Hürriyet Partisi'ni sevmekle birlikte ciddi bulmuyordum. Konuşuyorduk, öyle anlaşılıyor, içki etkisini göstermeye başlamıştı. Turan Bey dışarı çıkalım diyordu. Demek arada bir uyuyordum. Ah, doğruyu söylemek istiyorum. Ya zindandayken bunu yazdım, Taner'in kitabında da var, ne hoş. Zindanda bir ara koğuş arkadaşım Coşkun Muslu, şimdi asistan ve doktorasını yapıyor, çok şaşırmış. Birbirinizden habersiz yıllar ve on yıllar geçmiş, anlatımlarınız tamamen aynı diyor. Demek iyi bir akademisyen olacak, seviniyorum. Devrimci filozof şöyle başlıyor, hiç unutmuyorum, bir akşam Yalçın Küçük'le Turan Feyzoğlu'nun evine gitmiştik. Güzel. Forumcular o zamanın en büyük aydınları, ne yapsınlar? Taner ile bunu hep konuşuyorduk. En parlak aydınımızın bize danışmasını ise hiç de yadırgamamıştık. Ama sonra Turhan Bey bizim güvenimizi yitirmişti ve Taner'den aktarıyorum. Eski dekanımız öyle bir hava yarattı ki sanki eşit düzeyde şahsiyetlerdik. Bize öyle sorular soruyor da sanki ortak kararlar alınacaktı. Taner'in anlatımı da doğrudur. Çok güzel bir Ankara gecesiydi. Turhan Bey çok sıcak bir insandı. Ağaçlar arasında dolaşıyorduk. Hep koluma giriyordu. Heyecanlı konuşuyordu. Vakit ilerliyor, hava serinliyordu. İçki etkisini yitiriyordu. O geceyi hiç unutmuyorum. Çok entelektüeldik. Önemli bir memleket meselesini konuştuk ve pek çocuktuk. Evet, ilgililerin anılarında var. O gecenin sabahında Turhan Bey Hürriyet Partisi'ne katılmak için söz vermiş ve bekliyorlar. İsmet Paşa'nın kapısını çalan önemli, hiç kimsenin olmadığı bir zamandaydık. Feyzioğlu'nu çok istediğini tahmin edebiliyoruz. Peki bizimle konuşmaları mı? Feyzioğlu'nun faşizme yaklaştığı, Türkeş ile birlikte Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde yer aldığı zamanları yaşadık. İtibarını çok kaybetmişti. Pek sevgili kızının beklenmedik zamanda ölümü buna eklenmişti. Bunları biliyorum ve hiç hesaba katmıyorum. Bize pek samimi konuşmuştu ve bizimle konuşmasını çok isabetli buluyorum. Çünkü biz bilgin olmak isteyen devrim fidanlarıydık. Turan Hoca bunu bilecek durumdadır ve biz buradayız. Taner öğrenciyken de filozof halliydi. Hiç şaşırmadım, çok konuşurduk ve kendimize karşı da dürüst olmaya çalışırdık. Bazen ileri gittiğimiz izlenimine kapılırdık. Kendimize savunurduk ve dedikodu değil, sosyoloji yaptığımıza karar verirdik. Yazmak istedim, bitiriyorum. 26. ayrımın sonu. Sayfa 302.